yayın Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmektedir.
Kaan'ın Sesinden herkese merhaba, ben Duygu.
Ben de Nihal. Bugün etiketlemeyi konuşacağız. Yani damgalamayı, bir diğer deyişle de stigmatizasyonu. Bu sefer suç kavramı daha farklı bir yerden gündemimizde. Birilerini potansiyel suçlu olarak görme haline bakıyoruz. Nedir bu damgalama? Sosyal olarak utanç verici bir durum içinde olduğu düşünülen kişileri sosyal yapı içinde diğerlerinden ayırt etme ve aşağılamaktır. Aynı zamanda insanların bir özelliğinden dolayı toplum içinde itibarlarını sarsma, onları küçük konuma yerleştirme durumu olarak tanımlanabilir.
Biz konuştuğumuz konuların tarihine girmeyi seviyoruz, biliyorsunuz. O yüzden bu damgalama kavramı nereden çıkmış? Buna bir bakalım. Damga ya da İngilizceden dilimize aktarıldığı versiyonuyla stigma, delik, delme, yara, iz anlamına geliyor. Fakat günümüzde daha çok kara leke anlamında kullanılıyor. Bu kullanım orta çağda suçlu kişilerin suçluluğunun göstergesi olarak kızgın demirle dağlanmalarından sonra başlamış.
Ay evet, şu an gözümün önüne kızgın demirle dağlamalarının olduğu film sahneleri geldi bile. Gerçekten çok fena. Neyse, tarihin ilk dönemlerinden beri kullanılsa da günümüzde aslında üzerine daha çok düşünülen bir kavram olmuş damgalama kavramı. İş aslında gene dönüp dolaşıp toplumun neyi normal sayıp neyi normal saymadığına dayanıyor. Toplumun normal saydığı ölçülerin dışında herhangi bir özelliğe sahipsen etiketleniyorsun. Ve adın kötüye çıkarılıp utandırılan birine dönüşüyorsun. Hatta damgalama kuramının öncüsü Erving Goffman damgalama tanımı yaparken etiketlenen kişinin daha az değer görmesinin yanı sıra daha az istenebilir olması ve neredeyse insan gibi algılanmaması durumu diye tanımlıyor.
Bu arada kişinin belli bir özelliğinden dolayı etiketlenmesi dedik. Ama pek çok zaman da gerçeğe dayanmayan gerekçelerle bu etiketlemenin yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla etiketlemenin temelinde olumsuz inançlar ve yani bunun sonucu oluşan ön yargılar yatıyor diyebilir miyiz Nihal?
Aynen öyle. Damgalamanın hayat bulduğu zemin aslında ön yargılar. Bu ön yargılar da toplum içinde ayrımcılığa sebep oluyor ve kişileri hak ve menfaatlerinden yoksun bırakıyor. Hatta çoğu zaman durumun kendisinin önüne geçiyor. Örneğin damgalanan şey bir hastalıksa bu etiketleme durumu hastalıktan daha tehlikeli bir hale bile gelebiliyor.
Ya o zaman hastalık gibi bir örnek vermişken kimler toplum içinde damgalanır, etiketlenir? Biraz buna bakalım. Mesela benim ilk aklıma gelenlerden biri psikiyatrik rahatsızlıklar oluyor. Psikiyatrik rahatsızlık tıbbın herhangi bir dalından çok daha farklı algılanıyor. Mesela işte bir insan dahiliyeye gidiyorum demeye çekinmezken psikiyatriye gidiyorum demeye oldukça çekinebiliyor. Çünkü otomatikman deli olarak etiketleniyorsun.
Aynen öyle. Ben mesela bir dönem psikiyatriye gittim. Doktor ilaç yazmıştı. Ben de hemen acayip panikledim. Ben şimdi niye ilaç kullanacağım? Kullanmasam olmaz mı? Falan böyle şeyler söyledim. Sonra doktor bana dedi ki şimdi bacağınız sakatlansa ve ben bir ortopedi doktoru olarak bacağınızı alçıya alıp size ilaç yazsam da aynı şeyi hissedecek miydiniz? Şimdi ruhunuz sakatlanmış, onu tedavi edeceğiz ve bitecek. Bu kadar net bir şekilde. Ha dedim, tamam, doktorum bu çok kısa ve öz anlatımı bende böyle inanılmaz bir aydınlanmaya yol açtı.
Ama yani iyi anlatmış, güzel bir metafor kurmuş.
Hakikaten öyle. Ben de sonrasında artık çevremde benzer tedirginliği yaşayıp kendi kendine etiketleme eğiliminde olan kişiler gördüğüm zaman hep bu cümleyi söylemeye başladım ben.
Ya bu dediğin çok önemli aslında. Çünkü etiketleme her zaman sadece toplum tarafından olmuyor. Yani kişiler de kendi kendini etiketleyebiliyor. O toplumsal normlar ve ön yargılar o kadar içimize işliyor ki biz kendi kendimizi damgalama eğiliminde olabiliyoruz. Peki tekrar kimler damgalanır konusuna geri dönersek ve biraz böyle hastalıklardan gidecek olursak benim aklıma otizmli çocuklar ve aileleri geliyor. Bir araştırmada okumuştum. Ebeveynlerin damgayla başa çıkabilmek adına çocuğun durumunu gizleme, eve kapama, sadece kendilerini anlayışla karşılayabilecek ve yadırgamayacak kişilerle veya engelli çocukları olan ailelerle görüşme şeklinde stratejilere başvurma eğilimleri oluyormuş.
Bu dediğin aslında tam hastalığın kendinden çok toplumsal dışlanmasıyla baş etme durumuna örnek oldu.
Hı hı.
Şimdi bir de her meselede olduğu gibi bu meselede de tabii ki cinsiyete göre belli bir özelliğin etiketlenip etiketlenmemesi karar verdiğini görüyoruz toplumumuzu. Mesela hep kadının adı çıkar. Ben hiç adı çıkan bir erkek görmedim. Şöyle ta lise yıllarından beri falan bir düşündüm. Ha biraz seksiysen, alımlıysan ya da böyle flört etmeyi seviyorsan hemen adın çıkar. Sürtük, kevaşe falan olursun. Ki sürtüklüğü çok severiz. O da ayrı bir konu.
Ama yani aynı şekilde şu geliyor aklıma. Boşanmış erkeklere dair de bir etiket yoktur. Ama kadın için dul olarak etiketlenirsin hep. Ya aynen. Da işte kürtaj, evli olmadan cinsel aktif olmak, cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Bak en yangın virüslerden biri olan HPV mesela. Kadınlar için en korkulan etiketlemelerden biri. Neden? Çünkü zaten cinsel yolla bulaşması öcüleştirilmek için yeterli bir sebep. Bir de kanserle olan bağı var. O da ikinci bir sebep.
Evet, aynen öyle. Bir de son bir örnek olarak da HIV statüsünün pozitif olmasını verelim. Şimdi HIV'li, AIDS'li gibi HIV-fobik damgalamalar yüzünden galiba toplum içinde en çok ön yargıya maruz kalan, etiketlenmenin zirvesini yaşayan ve türlü çeşitli ayrımcılığa maruz kalan insanlar HIV ile yaşayan kişiler oluyor. O yüzden de biz bugün bu konuyu derinlemesine ele alalım istedik ve HIV aktivisti, Pozitifiz Derneği kurucu üyesi ve bu alanda pek çok kampanyanın da gönüllüsü olan Çiğdem Şimşek ile konuşmaya karar verdik. Hoş geldiniz Çiğdem, nasılsınız?
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Pek çok etiketleme örneğinden bahsettik aslında girişte ve HIV pozitif olmak neden bunlar arasında bu kadar göze çarpan bir etiketleme örneği? Bunu soralım. Yani HIV ile yaşayan bir kişi nasıl etiketleniyor?
Çok güzel anlattınız aslında. Verdiğiniz örnekler de çok güzeldi ve çok güzel işaret etti. Neden HIV'e dair çok fazla damgalanma ve etiketleme var? Çünkü en yaygın bulaş yollarından birisi korunmasız cinsel ilişki. Yani işin içerisine cinsellik girdiği için biraz da ön yargılar o taraflardan besleniyor. Aslında sadece cinsel ilişkiyle değil, işte kan nakliyle ya da anneden bebeğe her gerekli önlemler alınmadığı zaman da bu enfeksiyon insana geçebiliyor. Ama hep sadece cinsel yolla bulaşıyormuş gibi bir algı var. Ve gene biraz sanıyorum toplumun da muhafazakar yapısından kaynaklı cinselliği bir hak olarak görülmemesi, biraz daha tabu olan bir yerden bakılmasından dolayı da kaynaklanıyor bu. Örneğin evli olmayan bir kadının cinsel hayata, cinsel aktivitesi olamaz gibi bir düşünce oluyor. Ya da aynı şey erkekler için de aslında bazı noktalarda bakılıyor ama verdiğiniz örnekte de gibi hiçbir zaman erkeklerin adı çıkmıyor.
Peki burada aslında inanılmaz bir önyargıdan bahsediyoruz. Ve o yüzden de ben böyle biraz en yaygın mitlerden bir bahsedelim istiyorum. Hatta biraz da dinleyicilerimiz için HIV nedir, ne değildir gibi bir cevap da olur böylece diyorum. HIV'e dair doğru bilinen yanlışlara ve toplum içinde mitleşen inanışlara örnekler verelim. Hatta ben aklıma gelen örnekleri vereyim, siz beni çürütün diyeceğim. Olur. Sonra da eklemeniz olursa eklersiniz. En çok eşcinsel erkekler HIV pozitiftir.
Kesinlikle hayır. Bu çok büyük bir yargı. Aslında o konu şuradan geliyor. Dünyada ilk HIV tanımlandığı yıllarda eşcinsel erkeklerde görüldüğü için sadece o grupta varmış gibi bir etiket yapıştırıldı, yaftalandılar. Yani bugün dünya verilerine baktığımızda %53'ünü kadınlar ve kız çocukları oluşturduğunu görüyoruz. Yani HIV her kesimden insanı etkileyen bir enfeksiyon.
Heteroseksüellerde ve evli insanlarda HIV olmaz.
Tam da dediğim gibi işte hani çok muhafazakar bir yerden bakıyoruz konuyu. Hayır, yani korunmasız cinsel ilişki yaşayan herkesin karşılaşabileceği bir enfeksiyon.
HIV seks işçilerinden bulaşır.
Hayır, daha fazla risk altındaki bir grup aslında. Daha çok incinebilir gruplar, kırılgan gruplar, anahtar gruplar olarak tanımlıyoruz.
HIV sadece cinsel yolla bulaşan bir virüstür.
Hayır, temel 3 yol var.
Ki az evvel saydınız, evet. Zaten bir önceki soruda. HIV pozitifsen AIDS olup öleceksin.
Tedavi almazsa AIDS'e, yani AIDS tanımlayan enfeksiyonlar gelişebilir. Yani artık günümüzde başarılı bir sürü ilaç seçenekleri var. İnsanlar AIDS tanımlayan hastalıkları geliştirseler dahi artık o noktadan geri dönüp günlük hayatına devam edebiliyorlar ki şunu da mutlaka bahsetmek isterim. Artık belirlenemeyen eşittir bulaşmayan var. Şu demek, eğer bir HIV pozitif kişi tedavi alıyorsa ve en az 6 ay süreyle viral yükü, yani kanındaki HIV miktarı belirlenemeyecek seviyede ise cinsel yolla bulaştırıcılığı yoktur. Artık bütün uzmanlar ve biz aktivistler korunması cinsel ilişkide HIV'i aktaramayacaklarını ve bebek sahibi olmak isteyenlerin de doğal yollarla bebek sahibi olabileceklerini söylüyoruz. Yani yaklaşık 6 yıl oldu. Bu bütün dünyada çok büyük kampanyalarla duyuruluyor.
Hatta B eşittir B diye, değil mi bunun, evet, şey sloganı kullanılıyor. Belirlenemeyen eşittir bulaştırmayan. Doğru. Diye benim aklımda da öyle kalmıştı. Belki bu podcastle ilk kez HIV lafıyla karşılaşan dinleyicilerimiz varsa Give'in tam açılımını bir söyleseniz ve Türkçe karşılığını da söyleseniz tamam. Belki daha
Human
iyi olur.
Human Immunodeficient Virus diye İngilizce olarak geçiyor. Türkçe'de insan bağışıklık yetmezliği virüsü. Kısaca şöyle bir bahsedeyim. Adı üzerinde zaten insan bağışıklığı. Yani sadece insan bedeninde yaşayabilen bir canlı HIV. Vücuttan çıktığı andan itibaren saniyeler içerisinde bulaştırıcılığını yitiren çok dayanıksız bir enfeksiyon aslında. Ve tedavi edilmediği noktalarda neden olduğu hastalıklar bütününe AIDS deniyor. Yani HIV'in kendisi bir enfeksiyon, bir virüs. İlaç alınmazsa AIDS tanımlayan bir takım işte hastalıklar, kanser türleri ortaya çıkıyor. Buna da klinik bir evre diyoruz. Yani AIDS bir hastalık değil bu arada. Bir dönem, bir evre. Kişiler o noktada tedaviye başlasalar dahi günlük hayatlarına geri dönebiliyorlar.
Benim aklımdaki son bir mit var. En çok güldüğümde bu olmuştu. Onu da söyleyeyim bari. Cinsel ilişkiden sonra alkolle virüsü yok edebilirsin.
Böyle yanlış inanışlar var. Yani cinsel ilişkiden sonra iki bira içtim mi alkol virüsü temizler ya da işte iki portakal yersen C vitamini bu işte için tamamdır gibi. İşte bunun gibi yanlış bilgiler ve inanışlar HIV'in yayılmasına daha çok neden oluyor. Ya da HIV sadece işte yabancı ülkelerde olur. Sanki Türkiye'de yokmuş gibi, buranın meselesi değilmiş gibi. Aslında tam aksine Türkiye yani coğrafi olarak da bulunduğu konum itibariyle son 10 yılda %460 oranında en hızlı artış gösteren ülkelerden biri. Yani biraz çok rakamsal bir veri olacak ama 30 bin küsür kişi tanımlandı bugüne kadar Türkiye'de ama uzmanlar bunu en az 10'la 20 ile çarpmak gerektiğini yani yüz binlerden daha fazla bir rakamdan bahsediyoruz. İnsanlar HIV ile enfekte ancak durumdan haberdar değiller. Bu da işte çarpan etkisiyle, kar topu etkisiyle daha çok HIV'in yayılmasına neden oluyor. Bir neden de tabii ki en başta konuştuğumuz gibi yanlış inanış, damgalanma ve işte izolasyon, ayrımcılığa maruz bırakılma endişelerinden dolayı insanlar teste de gitmeye cesaret edemiyorlar. Dinleyen herkese hani şunu da söylemek isterim. Biraz belki erken hani sonunda da yine tekrar etmek isterim. Evli olun ya da bekar olun hiç fark etmez. Eğer cinsel yoldan aktifseniz ve her tip cinsel ilişkinizde kondom kullanmıyorsanız mutlaka düzenli bir şekilde HIV testi yap. Aşağıya açıklamalarını bırakırız zaten. Nerelerde ücretsiz ve anonim HIV testi yaptırabileceğiniz ya da nerelere başvurabileceğinizin bilgilerini de paylaşırız. Hiç endişelenmeden gönül rahatlığıyla gidip testinizi yaptırıp durumunuzu öğrenmek, varsa da tedaviye başlamak. Yapacağınız bu kadar basit aslında.
Peki şunu merak ediyorum. Tabii ki test çok önemli ve bundan bu anlamda çekinmemek. Ama bu ön yargıların sadece toplumda ya da konuya uzak insanlarda değil de tıbbın içinde olduğunu da görüyoruz. Bu beni daha da şaşırttı aslında. Yani çok yakın zamanda bir doktorun HIV statüsü pozitif olduğu için hastasını ameliyattan vazgeçtiği veya muayene etmekten vazgeçtiğine dair haberler gördük. Ve HIV'le yaşayan sağlık hizmetlerine erişimde ne gibi hak ihlallerine uğruyor. Yani
örnekleri saymam gerekirse sabaha kadar herhalde buradan çıkamayız.
En çarpıcı bir iki tanesi.
Şöyle yani bazıları ne yazık ki gerçekten hayat yani yaşam hakkını ihlal edecek niteliklerde olabiliyor. Yani mesela doğuma alınmayan kadını da biliyoruz. Ya da narkozluyken ameliyat öncesi testlerde işte pozitif çıktı deyip narkozlu masadan kaldırılan vakaları da biliyoruz. Ya da işte yoğun bakım ünitesine alınmayan 12 yaşında ölen çocuğu da biliyoruz gibi. Yani ne yazık ki hakikaten bazen ihlaller çok ciddi boyutlarda olabiliyor. Ben de alana ilk girdiğim yıllarda özellikle bu sağlık profesyonellerinin HIV'i bilmemesi ya da hizmet vermesinden kaçınmasını gördükçe çok şaşırıyordum. Yani nasıl bilmez? En birinci basamaktaki ve en bilmesi gereken kesim nasıl hani bunu bu hizmeti sağlamaz diye. Şunu gözlemledim. Yeteri kadar müfredatlarda yok. Yani HIV ve cinsel sağlık, üreme sağlığı gibi konuların aslında her yaşa uygun olarak küçüklükten, çocukluktan itibaren mutlaka her insana verilmesi gerekiyor. Ve özellikle sağlık alanında hizmet veren, işte tıp fakültesi gibi, diş hekimliği fakültesi gibi, de hemşirelik fakülteleri gibi yerlerde daha kapsamlı bir şekilde ele alınıp o şekilde anlatılması gerekiyor. Basit bir enfeksiyonmuş gibi işte şöyle bulaşır, böyle bulaşmaz. Yani çoğunda şey bile anlatılmıyor. Tedavilerin varlığından bahsedilmiyor. Bunun aslında tıbbi boyutu kadar sosyal boyutunun da ne kadar önemli olduğu gibi konular ele alınması gerekiyor. Özellikle HIV'le yaşayan hastaya yaklaşım derslerinin olması gerekiyor. Çünkü hiçbir enfeksiyon yok ki HIV kadar damgalansın. Hani dediğiniz işte otizm gibi. Evet, hani bir yerde bir noktadan sonra hani senin yapmış olduğun bir eylem sonucu edindiğin bir durum olmadığı için hani bu kendiliğinden var gibi deyip bir yerden sonra daha kabul görebiliyor. Ama HIV genelde senin yaptığın bir davranışın sonucu ve sen hak etmişsin gibi bir yerden buna bakılıyor. Mesela her cinsel ilişki rızaya dayalı da yaşanmıyor. Ben her zaman anlatırım. Mesela işte camide tecavüze uğrayan amca da tanıyoruz. 13 yaşında amcası tarafından tecavüzden hayatta kalan kız çocuğu da biliyoruz. Mesela işte anal ilişki yoluyla tecavüzden hayatta kalan bir kız çocuğuyla da tanıştık biz. Ya her zaman her şey rızayla yaşanmıyor ne yazık ki. Hani birilerini damgalamak gerekiyorsa sanıyorum bu failler üzerine konuşmak gerekiyor.
Aynen.
Sağlık çalışanları demişken HIV'le yaşayan sağlık çalışanları da var. Onlar daha çok katmerli damgalanmaya maruz bırakılıyorlar. Kendi çalıştıkları kurumda işte HIV statüm deşifre olur muyum endişesini daha çok yaşıyorlar. Hmm. Hiçbir şekilde mesleklerini yapmalarında bir sakınca yok. Yani cerrah olabilir, diş hekimi olabilir. Yani bütün evrensel enfeksiyon kontrolü kuralları dediğimiz yani her hastasını bir enfeksiyonu varmış gibi kabul etmek iki taraf için de geçerli olan bir durum.
Bir de şunu düşündüm, son iki yılda bir virüsle yaşamanın ne demek olduğunu ve bulaşın nasıl olduğunu ve nasıl engellenebileceğini ya da olduğunda nasıl iyileşebileceğimizi hepsini öğrendik. Hani acaba bu HIV'e yaklaşımı da belki uzun vadede değiştirebilir mi?
Üzerine hep uzun uzun konuşmak ve her yerde bunu bir şekilde anlatmak gerekiyor. Yani işte bu başkalarının meselesi değil. Bu Afrika'nın ya da işte bilmem ne bölgesinin meselesi değil. Bu bizim meselemiz, hepimizin meselesi. Dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım hiç fark etmez. Bu hepimizi ilgilendiren, etkileyen. Yani ben enfekte olmuş olmayabilirim tamam ama bu beni de ilgilendiren bir konu. Yani bir kaza geçirip aldığım bir kan nakli sonucunda da bu hani olabilir. Hani sadece cinsel ilişkiyle olan bir durum değil neticede bu. Onun için hepimizin bilmiyorum ben kendimi sorumlu hissediyorum bu tip. Hani insanla dair olan her şeyle kendimi sorumlu hissediyorum ve dilim döndüğünce de anlatmaya çalışıyorum. Damgalama demişken aslında sadece HIV'le yaşayan insanlar değil bu alanda bir şeyler yapmak isteyen insanlar bizlerle de çok damgalanıyoruz. Mesela ben aynı zamanda LGBT artıların da hak savunuculuğunu dilim döndüğünce yapmaya çalışıyorum ama heteroseksüel sıradan bir kadınım yani. İlla belli bir gruba dahil olmak gerekmiyor ya da hayvan hakları savunucuları hani hayvanlar değil neticede biz insanlarız. Yani her HIV'le yaşayan insan da aktivizmini yapmıyor. Mesela HIV takibi yapan enfeksiyon hekimleri de kendi meslektaşları arasında yine damgalanabiliyorlar. Aman yanına oturmayalım işte o AIDS'lilere bakıyor oradan bize de bulaşır deyip kendi meslektaşları da olabiliyor.
İnanılmaz.
Evet ya.
Bunu şöyle ben formülize ediyorum neden hani sorunun başına dönecek olursak. Yanlış bilgi. Birinci basamakta ben her zaman bunu görüyorum. Yanlış bilgi ön yargıya, ön yargılarda ayrımcılık ve damgalanmaya neden oluyor. İşte birinci basamağı ne kadar değiştirir ve güncellersek diğerleri otomatik değişecektir.
Şimdi hazırlanırken gene böyle kaynakları bakıyordum. Kaos Gelen'in yayınladığı çok güzel bir kaynak var AIDS'li iğne diye. İçerisinde pek çok deneyim değerlendirme yazısının bulunduğu bir kitapçık. Hatta sevgili Yıldız Tar da sunuş yazısını yazmış ve Türkiye'de HIV'in tarihsel olarak nasıl algılandığını gösteren çok kısa güzel bir bölüm var. Bir onu okumak istiyorum ben. HIV pozitif tanısı alan, hayatı lime lime edilen, öcü gibi gösterilen ve öldüğünde kireç kuyusuna gömülen Murtaza Elgin'in 80'lerin medyasında M paniği olarak yazılması bütün bir kimliği tanımlamaya dönük kelime öbeklerine dönüşür ve bu yolla panik varoluşları hedef gösterme ve damgalamak için bir araca dönüşür. Şimdi tarihsel olarak baktığınızda HIV'e dair toplumsal algı nasıl başladı, değişti, dönüştü ve şu an ortalama nerelerde size bir bunu sormak isterim. Ve bu algının oluşmasında medyanın rolü ne?
Güzel. Yani HIV tanımlanalı 40 yıl oldu. Hatta çok yakında şey filmini seyrettim. İlgilenenler izleyebilirler. Ve orkestra çalmaya devam etti diye. Çok güzel bir film. Tam HIV'in işte Amerika'da ilk görüldüğü yıllar. LGBT toplumunun nasıl konuyu sahiplenip nasıl daha çok mücadele ettiğini anlatan bir dönem. 81'de tüm dünyada tanımlanıyor. İşte ilk gay hastalığı gibi olarak lanse ediliyor ama bir ya da iki yıl içerisinde herkesin etkilenebileceği ispatlanıyor. Ve gelişmiş ülkelerde çok daha hızlı bir şekilde kabul görüp evet bu bir insan meselesi diyor. Ama Türkiye'ye konu geldiğinde ve ne yazık ki yine bir LGBT arkadaşımızın üzerinden olay kurgulandığı için çok daha fazla kurgulandı olay. Yani burada insanların cinsel yönelimi de cinsel kimliğinin hiçbir önemi yok. Oradaki bahsettiğimiz bir insan hala medyaya baktığımız zaman işte tedavilerin başarılarından ya da bebek sahibi olan HIV'le yaşayan insanların güzel mutluluk hani haberlerinden ziyade işte fuhuş operasyonunda şu kadar kişi AIDS'li çıktı. Yani dili de çok yanlış kullanıyorlar. Ya da işte AIDS aramızda sinsi sinsi dolaşıyor gibi yani bir korku dil üzerinden durumu kurguluyorlar. İşte bu haberleri okuyan insanlar ertesi gün tanı aldıklarında aynı bir anda kendilerine döndüklerinde iyice bu sefer içsel damgalama yaşamaya başlıyorlar. İşte dediğim gibi daha tedavilerin başladığında iyi haberleri okusa bu insanlar tamam hani bir şey yokmuş ben de hani enfekte oldum ama tedavimi alıp herkes gibi hayatıma devam edeceğim diyebilirler. Onun için medyanın da gücü gerçekten çok önemli bu noktada.
Galiba kurmacanın da gücü öyle. İşte ben hem bir oyun yazarıyım, oyuncuyum, Nihal de öyle. Biz hani hikaye anlatıcısıyız aynı zamanda ve bir eser yaratırken güçlenmenin çok önemli olduğuna inanırız. Aynı durum galiba bu alan için de geçerli. Ben şimdi sizi dinlerken düşündüm. Ben yıllar önce, o zaman çocuktum, Philadelphia'yı izlemiştim. Benim için ilk orada öğrenmiştim. Çünkü hani gerçekten işte ana akım sinemanın girebildiği, televizyona çıkabilen bir örnek. Şimdi kurmacaya ulaşmak için çok farklı yollar var. Dijital platformlar var, ana akım var, alternatif sinema var vesaire vesaire. Ama yani günümüzde peki olumlu olumsuz kurmaca temsiller konusunda ne düşünüyorsunuz? İyi örnekler, kötü örnekler?
Philadelphia hakikaten çok güzel bir örnek ama o bir dönemi anlatan bir filmdi. Mesela o filmin başına ve sonuna mutlaka işte o dönem tedavi olanakların olmamasından dolayı insanlar hayatını kaybetti gibi bir açıklama mutlaka gerekiyor. Şimdi yeni tanılan bir insan o filmi baktığında eyvah Kaposi sarkomu gelişecek ve ben de öleceğim endişesiyle bakıyorlar. Bu tip özellikle o dönemi anlatan film ya da yapıplarda bu çok hani öne çıkarılıp yani böyle boldlarla yazılıp bilginin verilmesi lazım. En son yapılan çalışmalardan biri İncir Reçeli filmi vardı. Ne yazık ki biz yönetmenin kendisiyle daha önce bir toplantı yapıp hani nerelerin tıbbi olarak değişmesi, güncellenmesi gerektiğini konuştuk ama senaryo aynı şekilde uygulandı. Şöyle bir talihsizlik oldu. Yani doğru bilen insanların bile bilgisi ters döndü. Yani şöyle şeyleri çok duydum. Ya ben öpüşmeyle bulaşmayacak diye biliyordum. Meğersem bulaşıyormuş. Yani bulaşmıyor. Doğru bildiği bilgiyi bulaşıyormuş deyip terse döndü. Ve en çok da incinenler HIV'le yaşayanlardan şunu duyduk. Özellikle AIDS dönemini o evresini yaşayan insanlarda. Öyle kolay ölemiyorsun. Yani biz süründük AIDS evresinden. Yani aylarca hastanede yattık. Bir sürü acılar yaşadık. Öyle işte kırmızı ayakkabılarımızı sallandırıp sevdiğimizin kolunda böyle pıt diye ölünmüyor. Yani biz çok acı çektik o noktada. Hakikaten hayatlarımızın bu kadar bir duygu üzerinden dramatize edilmesi bizi çok incitti diye sözlerini çok duyduk. Umarım bu bir fırsat diye değerlendirelim. En azından daha iyi bir örneklerin nasıl yapılabilir diye oraya bir kapı açmış olduğunu ümit edelim.
Evet, yeni yerli yapımlara da inşallah.
Evet, biz destek için
vesile
hazırız.
Vesile olsun.
Evet.
Zaten sanırım böyle 96 öncesi yapılmış olan filmleri bir ayrı düşünmek lazım az evvel dediğiniz gibi. Çünkü 96 sonuçta bu tedavi için çok kritik bir yıl. ART Doğru. tedavisi bulunuyor ve aslında sıradan bir tansiyon, şeker hastalığı gibi bir kronik rahatsızlık gibi ilacını alarak hayatına devam edebiliyorsun.
Doğru.
Dolayısıyla 96'dan önceki filmler belki bir tık daha karamsar ve ölümün filan da daha çok olduğu yapımlar. Ama hakikaten tarihseli olarak ne olmuş anlamak için değerli filmler. Oradan sonrasında daha güncel ve daha pozitif hikayelerin olduğu filmler olabilir. Mesela Kırmızı Kurdele'nin web sitesinde bir HIV temalı filmler diye bir liste vardı. Linkini bölüm açıklamalarına hı hı. koyacağız. İzlemek isteyen dinleyicilerimiz de oradan izlerler. Aslında az evvel dediğim gibi artık kronik bir rahatsızlık olarak ele alınabildiğine göre bugün artık hastalığın kendisinden çok hastalığa dair önyargılarla mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz diyebiliyoruz. Ve siz de işte bu önyargılara dair hem HIV ile yaşayanlara hem de yakınlarına yönelik ya da tüm toplum için birçok pratik çalışmada yapıyorsunuz. Ve bunlar da çok kıymetli ve umut verici çalışmalar bu algının da toplumda değişmesi açısından. Belki biraz dinleyicilerimize bu çalışmaları da bahsedebilirsiniz.
Öncelikle derneğin ana hizmetinden bahsedeyim. Pozitifiz Derneği ana olarak HIV tanısı almış kişilere ve yakınlarına destek hizmetleri sağlıyor. Hiçbir ücret almadan tamamen gönüllülük esasına dayanarak akran danışmanlığı sağlıyor. Nedir akran danışmanlığı? Kendi gibi HIV tanısı almış kişilere rol model oluyor. Yani kendi haklarını bilen, HIV'le yaşamayı normalleştirmiş kişiler, belli eğitimleri almış kişiler tabii bunlar. Biz hepimiz HIV'in hem tıbbi, hem hukuki, hem psikolojik, hani bütün boyutların eğitimini aldık ve bütün her kurduğumuz cümle mutlaka bir bilimsel kaynağa dayanıyor. Bununla beraber HIV'le yaşamayı normalleştirebilmeleri için bir takım becerileri de geliştirmeleri gerekiyor. Bazı donanımlara sahip olmaları gerekiyor. Bunun için de kapasite geliştirme eğitimleri düzenliyoruz. Yine bunlar da ücretsiz. Kamera açmadan herhangi bir nickname kullanarak bu eğitimlere katılabilirler. Hepsinin duyurularını sosyal medya hesaplarımızdan yapıyoruz zaten. Bununla beraber medya çalışanlarına yönelik bir HIV eğitimi düzenliyoruz. Öte yandan HIV kadınları da çok ilgilendirdiği için kadın örgütlerine yönelik ya da kadın aktivistlerine yönelik de yine HIV atölyeleri düzenliyoruz. Onun dışında hep HIV'le yaşayan insanların daha konforlu ya da daha sahip oldukları hakları kullanabilir hale gelmelerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
Aynı zamanda ücretsiz ve anonim kalarak test yaptırabileceğimiz merkezler de var sanırım, değil
evet.
mi?
Evet. Yani Türkiye'nin birkaç şehrinde var ama İstanbul'da da cumartesi günleri test yaptırabilecekleri bir kampanya yürütüyoruz. Onun da linkini yine aşağıya bırakabilirim. Dediğim gibi lütfen kimse çekinmeden gönül rahatlığıyla HIV testini yaptırsınlar. Yani negatif çıkarsa zaten güvenli cinsel yaşama devam etmeleri. Pozitif çıkarsa da her adımda bizler yanlarındayız zaten.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Çok teşekkür ederim. Yani HIV'i daha çok, ne kadar çok konuşursak o kadar daha normalleşecek ve yayılımında o kadar önüne geçebileceğiz. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz bizimle bu deneyimi ve yanlış bilinen birçok şeyi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar.
Kaan'ın sesini sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, bizi paylaşmayı unutmayın. Her türlü podcast platformundan da bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Kaan'ın Sesi.